Ayrım 13.
Sayfa 140. Testiyi taşlara vurup yüzlerce parçaya ayırdı. Dilerim yüreğim de böyle parçalansın. Öldürücü günahları taşların üstüne saçılsın. Adın ne kardeşim? Juniper. Juniper, dilerim dallarının üstünde binlerce ruh yuva kursun. Adem ile Havva cennette oturmuş konuşuyorlar. Kapıyı açıp da çıkabilseydik bir, diyor Havva. Çıkıp da nereye gideriz sevgilim? Kapıyı açıp da çıkabilseydik bir, dışarısı hastalık, acı ve ölümle dolu. İçimde Rabbim bağışla, bu iki sesi de duyuyordum. Francesco dinlendikçe ruhum cennetteydi. Açlığımı, çıplaklığımı, dünyadaki çekici şeyleri unutuyordum. Derken başkaldıran bir ses bağırıyordu. Çık git. Bir gün Francesco beni ağlarken yakaladı. Niçin ağlıyorsun Leo kardeş diye sordu. Üzerime eğilip omuzlarımdan sarsarak. Bir şey hatırladım da Francesco kardeş. Neyi hatırladın? Bir sabah elimi uzatıp incir ağaçlarından bir incir kopardığımı. Başka? O kadar Francesco kardeş. Onun için ağlıyorum. Francesco yanıma oturdu ve elimi tuttu. Leo kardeş dinle bak sana söyleyeceğim şeyi ama kimseye açma sakın. Dinliyorum Francesco kardeş. Elimi tutunca bedeninin sıcaklığını duymuştum. Hayır, bedeninin değil, ruhunun. Bu sıcaklık benim ruhumu da ısıtıyordu. Dinliyorum Francesco kardeş dedim. Yeniden susmuştu çünkü. Elimi bırakıp ayağa kalktı. Ansızın bir ses geldi. Birini boğazlıyorlardı sanki. Erdem Leo kardeş, ıssız bir kayanın tepesinde bir başına oturur. Zihninden hiç tatmamış olduğu yasak zevkler geçer ve ağlar. Bunu söyleyip başını önüne eğdi ve ağaçların ardında kayboldu. Bir damla bal düşecek olsa yere, arılar kokusunu alır, tatmak üzere her yönden akın etmeye başlarlarmış. İnsan ruhları da Francesco'nun ruhunun, o bal damlasının kokusunu almışlar. Portiuncula'nın çevresinde toplanmışlardı. Günün birinde güneş batarken kim gelse beğenirsiniz? Üzerimizdeki hırkaları veren eski dostumuz Rufino değil mi o? Kış geliyor demişti sırıtarak. Tanrı yetmez sizleri ısıtmaya. Sıcak tutacak bir şey de gerek. Francesco ile bana üzerimizdeki işçi hırkasıyla pabuç ve asa da vermişti. Francesco onu görür görmez güldü ve seslendi. Bakıyorum dostum, sıcak giysiler yetmemiş, Tanrı da gerekmiş. Rufino bakışlarını yere indirdi. Bağışla beni Francesco kardeş, o zamanlar kördüm ben. Sadece gözde görülebilen dünyayı görüyordum. Ötesinde olup bitenden haberim yoktu. Ama sen evime gelip bir süre kaldıktan sonra hava değişti. Çekici seslerle, çağrılarla, beni yola çıkmaya iten ellerle doldu. Sonunda bir gün geldi, dayanamaz oldum. Kapımı ardına kadar açık bıraktım. Anahtarlarımı ırmağa attım ve geldim. Buradaki hayat çetin sevgili dostum. Pek çetin. Nasıl dayanabileceksin? Yemeğe içmeye, giyinip kuşanmaya, kadınların sıcaklığına alışmış birine acırım. Ama yemekten içmekten, giyinip kuşanmaktan ve kadınların sıcaklığından kendini koparamayan adam daha da acınacak durumdadır bence. Francesco kardeş, beni geri çevirmeyin. Bir şey daha var Rufino dostum. Yanılmıyorsam bilginlerin bulunduğu Bolonya'ya gidip zihinlerini bir sürü sorularla dolduranlar arasında sen de vardın. Biz burada soru sormayız. Kesin bilgiye erişmiş bulunuyoruz. Açlığa, çıplaklığa, bekarlığa dayanman gerekecek. Öte yandan aklın baş kaldırmadan bizim kesin bilgi dediğimiz şeye katlanabilecek mi? İşte bu dostum Rufino. Bilgi ağacının dibine oturup yılanın kulaklarını, gözlerini ve ağzını yalamasına bırakan her talihsiz için baştan çıkarıcı büyük bir şeydir. Rufino cevap vermedi. Söyle şimdi ne cevap vereceksin bakalım diye sordu Francesco, esirgeyici bakışlarla dostuna bakarak. Hayır Francesco kardeş dedi Rufino alçak, umutsuz bir sesle. Yapamayacağım, yapamayacağım. Francesco sıçrayıp dostunu bağrına bastı. Yapacaksın, yapacaksın. Yapamayacağını söylemek cesaretini gösterdin. Demek ki yapabileceksin. Gönül Tanrı'ya zihinden daha yakındır. Zihnini bırak, gönlünün peşinden git. Ancak o bilebilir cennet yolunu. Şimdi soyun da hırkanı giy bakalım. Bize verdiğin hırkaları hatırlarsın değil mi? Çobanın giydiği hırkaları hani, cübbelerimizi ondan örnek alarak yaptık. Toprak rengi, Rufino kardeş, toprağa bürün. Başka bir seferinde Francesco bir köyden geçerken kılıcını kuşanmış, üzengilerini takmış, başında tüyler, kadife giysili, mis sabunu kokan kıvırcık tertemiz saçlı bir kabadayı ile karşılaştık. "Hey yiğit delikanlı!" diye bağırdı Francesco. "Süslenip püslenmekten, bıyık bükmekten bıkmadın mı? İpi beline sarmanın, kukaletayı başına geçirmenin ve çamurda yalın ayak yürümenin vakti gelmedi mi artık? Ardımdan gel. Tanrı'nın şövalyesi ilan edeyim seni." Kabadayı bıyığını büktü. Kendisine hitap eden pejmürde kılıklıya bakıp güldü. "Helacık bekle, aklımı oynatayım da," diye karşılık verdi. "Sonra gelirim peşinden." 3 gün sonra Portiuncula'daydı. Yılanın kendine çektiği bir kuş gibi başı dönen Angelo Tancredi gelip Tanrı'nın yuvasına düştü. "Geldim," dedi diz çöküp. "Giyinip kuşanmaktan, süslenip püslenmekten, bıyığımı bükmekten bıktım. Alın beni." Tanrı'nın yuvasına düşen canavar, yırtıcı köpek balığının ortaya çıkması birkaç gün geçtikten sonra oldu. Francesco ile ben Portiuncula'nın kapı eşiğinde oturuyorduk. Güneş henüz batmamıştı. Kardeşler dilenmelerinden dönmemişlerdi. Aralarından sadece Bernardo Portiuncula'nın içinde kalmıştı. O da çok geçmeden ayrılmıştı oradan. Ama önce Francesco'nun ayaklarına kapanıp günahlarını bağışlattırmıştı ona. Her gün dua etmeden önce böyle yapardı. Çünkü hiçbir zaman duadan sağ çıkıp çıkmayacağını bilemezdi. Francesco düşüncelere dalmış, sessiz sessiz ellerine ve ayaklarına bakıyordu. Sonunda uzun bir sessizlikten sonra içini çekerek bana şöyle dedi. "Leo kardeş, İsa'nın çarmıhtaki acılarını düşündükçe tabanlarımın ve avuç içlerimin delinecekmiş gibi ağrıdığını duyuyorum. Ama hani ya çivi, kan, çarmıh, hani?" Bir keresinde Paskalya yurtusundan önceki cuma San Rufino'nun avlusuna gitmiştim. Gezgin tiyatro oyuncularının Paskalya'da İsa'nın çarmıha geriliş sahnesini oynamak üzere Assisi'ye geldiği zamandı. İsa rolündeki adam çarmıhı sırtında taşırken soluk soluğaydı. Güya onu çarmıha gereceklerdi. Kan akıyor gibi yapmak için de ellerini, ayaklarını kırmızı boyayla boyamışlardı. Yürekler parçalayıcı çığlığını, "Rabbim, Rabbim neredesin?" derkenki bağırışlarını duyunca gözyaşlarımı tutamadım. Erkekler inildiyor, kadınlar çığlık çığlığa ahuvah edip duruyorlardı. Gösteri sona erdi. Derken oyuncu evimize geldi. Annem ona yemek hazırladı. Gülmeye, şakalaşmaya başladı. Boyayı çıkartsın diye de biraz ılık su getirdi. Küçüktüm, bir şey anlamamıştım. Ama sen çarmıha gerilmemiş miydin diye sordum ona. Güldü. "Yok canım, oyundu o. Bayağı oyun, anladın mı? Sadece çarmıha geriliyormuş gibi yaptım." Öfkeden kıpkırmızı oldum. "Sen bir yalancısın," diye bağırdım. Annem alıp beni dizine oturttu. "Sus yavrum, daha küçüksün, anlayamazsın," dedi. "Şimdi büyüdüm artık Leo kardeş. Şimdi anlıyorum. Çarmıha gerileceğime, sadece çarmıha gerilme üstüne düşünüyorum. Sakın biz de oyuncu olmayalım Leo kardeş." İçini çekti. "Ellerime, ayaklarıma bak. Hani çiviler, bütün bu endişemiz oyundan mı ibaret?" Tam o sırada ağaçların arkasından koca bir dev çıktı. Ağır adımlarla ilerliyordu. 30 yaşlarındaydı. Başı çıplaktı, sağlam yapılıydı. Açık, kemerli bir alnı, arslan yelesine benzeyen uzun saçları vardı. Francesco'nun önünde durdu, elini göğsüne götürerek onu selamladı. "Assisi'li Francesco'yu arıyorum. Bir mezhep kurmak için kardeş topluyormuş. Ben Cortonalı Elias Bamboroni'yim. Bologna Üniversitesi'ni bitirdim. Ne var ki kitaplar fazla sıkıyor beni. Büyük işler yapmak istiyorum." "O aradığın benim dostum," diye karşılık verdi Francesco. "Mezhep kurmak için kardeş topladığım yok. Sadece hep birlikte ruhlarımızı kurtarabilelim diye. Biz basit, bilgisiz kişileriz. Senin, okumuş birinin aramızda işi ne?" "Ben de ruhumu kurtarmak istiyorum Francesco kardeş. Bu iş okumakla olacak iş değil. Hayatınız üstüne epey şey okudum. Öğrendiklerim hoşuma gitti. Bazen basit bilgisiz kişiler gönlüne uyar da aklın hiçbir zaman bulamayacağı şeyi bulur. Ama akla da ihtiyaç var Francesco kardeş. O da Tanrı'nın armağanlarından, Tanrı'nın en sevgili yaratığı olan insana sunulmuş olan bir armağan. mükemmel insan diye kime derler? Gönlüyle aklını uyumlu olarak birleştirene. Mükemmel mezhep hangisidir? Temeli gönülde olan, üst yapıyı aklın kurduğu mezheptir. Pek güzel söylersin, beklenmedik konuğumuz. Aklın anlatılması güç bir ustalıkla örüyor, muhakemelerini, kısacası senden korkuyorum. Ne olur git, kurtuluşunu başka yerde ara. Francesco kardeş, çizdiğin kurtuluş yolunda gitmek isteyen bir ruhu kovma hakkın yok. Kimin için çizdin ki bu yolu? Okuma yazma bilmeyenler için mi sadece? Okumuşların, sen kendin söylemedin mi? Kurtulmaya daha çok ihtiyacı vardır. Kanmak bilmez, sayısız yolu olup da hangisinden gideceğini bilmez akılları olanların zihinlerini saptırmaktır. Francesco kardeş, senin yoluna güveniyorum. Francesco bir şey demedi. Ayağıyla vura vura toprakta çukur açıyordu. Elias izinimizin istemeden kapı eşiğine yanına çöktü. Bu ne ıssızlık diye fısıldadı, bu ne durgunluk. Güneş batıyordu, ağaç gövdeleri pembeleşmişti. Kuşlar yuvalarına dönmeye, kardeşler dilenmelerinden geri gelmeye başlamışlardı. Juniper ocak başına çömelip yemeği hazırlamak üzere ateş yaktı. Geldiği günden beri aşçılığımızı o yapıyordu. Bernardo da doğasından bir kez daha sağ çıkmış, ağaçların ardından geldi, gözleri içine kaçmıştı. Kör gibi yürüyordu. Bize bakıyordu ama görmüyordu. Yürüyerek içeri girdi. Bu ne ıssızlık ve durgunluk diye yeniden fısıldadı Elias, güneşin batışına bakarak. Francesco dönüp yeni gelen konuğuna baktı. İçinde büyük bir çatışmanın yer almakta olduğunu sezdim. Bu ağır devin barış içinde yaşayan kardeşler arasına kargaşalık getireceğini sezer gibiydi. Uzun bir sessizlik oldu. Juniper birden ayağa kalkarak el çırptı. Mercimek hazır kardeşler diye seslendi. Buyurun Tanrı adına. Francesco kalktı ve yeni gelene elini uzattı. Seni aramızda görmekten sevinçliyiz Elias kardeş dedi. Elinden tutarak içeri soktu. Kardeşler, Tanrı bize yeni güç, yeni bir kardeş gönderdi. Cortonalı Elias Bambarone, kalkın selamlayın onu. Hepimiz içeri girdik, yere diz çöktük. Francesco ocak başına oturdu. Juniper yemeği getirip dağıttı. Açtık, iştahla yemeye başladık. Birden Francesco kaşığını yere koydu. Kardeşlerim dedi, bu mercimek fazla tatlı. Beden gereğinden fazla haz alıyor. Büyük günah, bir avuç kül atacağım içine. Bunu dedikten sonra ocaktan bir avuç kül aldı ve tabağa atıp yemesine devam etti. Bağışlayın kardeşlerim dedi, sizden daha üstün filan değilim, hayır hayır. Ne var ki benim bedenim daha günahkar, baş kaldırmasına bırakmamalıyım. Bedenden niçin bu kadar korkuyoruz Francesco kardeş diye sordu Elias. Yani ruhi gücümüze yeteri kadar inancımız yok mu? Yok Elias kardeş yok diye cevap verdi Francesco. Bunu diyerek bir avuç kül daha attı mercimeğin üstüne. Tanrı'nın buyruğunu vaaz eden ağızlar gittikçe artıyor dedi Francesco sevinerek ertesi gün. Yemek isteyen ağızlar da çoğalıyor Francesco kardeş diye cevap verdim. Onları nasıl besleyeceksin? Nitekim Asisililer homurdanmaya başlamışlardı. Sayısı gittikçe artan kardeşleri beslemekten bıkmışlardı. Bir sabah bir haberci gelip Francesco'ya piskoposun onunla konuşmak istediğini söyledi. Emrindeyim diye cevap verdi Francesco istavroz çıkararak. Sonra da bana dönüp bizi paylayacak galiba Leo kardeş, sen de gel. Piskopos bir koltuğa oturmuş, tesbihinin siyah boncuklarını çeker bulundu. Göğün ve yerin kaygıları abanmıştı üzerine, ruhunu bölmek görevindendi. Bir yanda insanların çobanıydı, Tanrı'nın kendisine emanet ettiği koyunlara göz kulak olması gerekti. Uyuz illeti bulaşıcıydı, bir koyun hastalanacak olsa bütün öteki koyunlar da hastalanabilirdi. Bu yüzden dikkatli olması gerekti ama aynı zamanda kendi ruhunu da düşünmek zorundaydı. O da elbette Tanrı'nın koyunlarından biriydi. Görevi ise büyük çobanın izinden gitmekti. Francesco'yu görünce kaş çatmaya yeltendi, çatamadı. Çünkü insanların bu dünyada sevdiği şeyleri yüzüstü bırakıp, en çok nefret ettiği şeye, yalnızlığa, yoksulluğa sarılmış olan bu aziz görünüşlü, başkaldıranı pek seviyordu. Hem cinslerinin hor görülerini de yenmiş, yalın ayak dolaşıyor, sevgi vaaz ediyordu. Francesco öpmek için diz çöktü, sonra kalktı, kollarını kavuşturup bekledi. ''Sana söylemeye hakkım var Francesco oğlum'' dedi, piskopos sesini ciddileştirmeye çalışarak. Hakkında hep iyi şeyler işittim ama hoşuma gitmeyen bir şey var. Sadece bir şey. Söyleyin Haşmetlim, iradenizin yerine getirilmesi Tanrı'nın dileği ise hemen yerine getirilecektir. Kutsal boyun eğiş Tanrı'nın değerli kızıdır. Piskopos öksürdü, duraksadı. Ne diyeceğini tasarlıyordu. Francesco'yu kızdırmadan nasıl söyleyecekti? Söylediklerine göre diye başladı sonunda. Ardından gelenlerin sayısı gittikçe artıyormuş. Bunlar kentimize ve civar köylere akın akın gidip sadaka için kapı çalıyorlarmış. Böyle olmamalı bu. Burada herkes yoksul. Daha ne kadar süreyle bu halkın sana ve ardındakilere ekmek vereceğini düşünüyorsun? Francesco cevap vermeden başını önüne eğdi. Hem havarinin sözünü unutuyorsun. Çalışmayan yiyemez. Sesi öfkeli çıkmaya başlamıştı. Dua ediyoruz, vaaz ediyoruz. Bu da iş diye fısıldadı Francesco. Ama Piskopos duymadı. Bu yüzden hem Piskopos'un olarak hem de seni seven bir baba olarak diye devam etti. Senden iki ricam var. Birincisi bütün arkadaşlarını çalıştır ki başkasının alnının terinin ürünüyle yaşamayı ummasınlar artık. İkincisi ihtiyat bir mülk edinin. Küçük bir arazi, bir tarla veya zeytinlik. Onu işleyin. Tanrı çiftliklere her yıl ne verirse onu saklayın. Zengin olmak için çalışın demiyorum. Tanrı korusun. Sadece evli barklı, çoluklu çocuklu kardeşlerimize yük olmayın. Dilencilere sadaka vermek isteseler bile verecek durumda olmayabilirler. Salt yoksulluk, yavrum, hem Tanrı'ya hem insana karşı gelmektir. Söylemek istediğim buydu. Bu yüzden çağırdım seni. Şimdi iyi düşün ve cevap ver. Konuşma yormuştu onu. Gözlerini kapadı ve koltuğa yaslandı. Başa düştü. Tesbih parmakları arasından kaydı. Eğildim tesbihini verdim. Elleri beyaz ve yumuşaktı. Günlük kokuyordu. Francesco başını kaldırdı. İzin verirseniz Piskopos, konuşayım. Dinliyorum Francesco yavrum. Serbest konuş. Bir gece ağlaya sızlaya Tanrı'ya yakarıyordum. Zihnimi aydınlatsın diye kara gün için bir şey edinsek mi, edinmesek mi? Yani küçük bir tarla, ufak bir ev, içinde 5-10 kuruş bulunan bir kese, insanın benim diyebileceği bir şey. Karar verebileyim diye Tanrı'nın cevabı şu oldu. Francesco eve olan gün gelir, bir de bakar, kapılaşmış, pencereleşmiş. Tarlası olan topraklaşmış. İnce altın yüzüğü olan bir de bakar, yüzüğü kement olmuş, boynunu sıkıyor, onu boğuyor. Tanrı böyle dedi işte Piskopos. Piskopos kızardı. Cevap vermek istiyordu ama sözler dişsiz ağzına takılıyordu. Boyun damarları şişmeye başladı. Köşede kollarını kavuşturmuş duran genç bir papaz koştu. Piskopos'a bir bardak su getirdi. Piskopos kendine geldi. Francesco'ya döndü. Duyduğun sesin Tanrı'dan geldiğini kesinlikle bilebilir misin? Dua ederken kendi sesimizi duyup Tanrı'nın sandığımız durumlar az mıdır? Baştan çıkarıcı şeytanın Tanrı kılığına büründüğü, onun sesiyle konuştuğu, böylece ruhlarımızı yanlış yollara saptırdığı az mı görülmüştür? İncil'e el basıp dua ederken işittiğin seslerin hangisinin kendinden, hangisinin Tanrı'dan geldiğini söyleyebilir misin? Francesco'nun rengi attı. Dudakları titremeye başladı. Hayır söyleyemem diye mırıldandı. Dizlerinin bağı çözüldü. Ses çıkarmadan olduğu yere çöküverdi. İzin verirseniz Piskopos, ağlayıp inleyeceğim. Sözleriniz hançer gibi yüreğimi deşti. Tanrı'yı Francesco'dan veya Francesco'yu şeytandan nasıl ayırt edebileceğim şimdi ben? Eliyle yüzünü kapayıp inlemeye başladı. Haline acıyan Piskopos oturduğu yerde eğildi, onu koltuk altlarından tutarak kaldırdı. Genç papaza döndü. Konuğumuza bir bardak şarap getir yavrum. 3 bardak getir de sağlığına içelim. Francesco şimdi bir sandalyeye çökmüş, yanaklarındaki ve sakalındaki gözyaşlarını siliyordu. Bağışla Piskopos, dayanıksızım. Genç papaz tahta bir tepsi üstünde 3 bardak şarap getirdi. Piskopos bardağı kaldırdı. Şarap kutsal içkidir yavrum dedi. Bir papaz kutsarsa onu İsa'nın kanına çevrilir. Sağlığına içiyorum Francesco. Şimdi git, Tanrı seni esirgesin. Cevabını hemen vermeni istemiyorum. Konuştuğumuzu düşün. İyi düşün taşın. Sonra gel kararını söyle bize. Yoksulluk iyidir ama haddi vardır. Servet iyidir ama haddi vardır. Her şeyde ılımlı olacaksın. İyilikte bile, dindarlıkta bile, dünya mallarını hor görürken bile. Aşırı gidildikçe şeytanın ekmeğine yağ sürülür. Pençesine düşme tehlikesi de o derece artar. Aman dikkatli ol. Haydi şimdi güle güle git. Talihin açık olsun. Francesco yine diz çöküp piskoposun elini öpmek veya ayrılmak üzereyken kendini tuttu. İçinden bir ses geliyordu. Gitme diyordu ses. Korkma ondan, cevap ver ona. Piskopos dedi. İçimden bir ses duyuyorum, gitme diyor bana. Ses mi yavrum? Başkaldıran melek iblisi olmasın sakın. Ne diyor? Diyor ki, kişi yoksulluktan korkarsa şeytan sevinirmiş. Hiçbir şeyin olmayacak. Hiçbir şeyin. Budur Tanrı'ya giden yol. Başka yol yoktur diyor. Bu piskoposu kudurttu. Yumruğunu İncil'in üstüne güm diye indirdi. Şeytan, senin bana karşı geldiğini gördükçe seviniyor Francesco. Tek söz istemem artık. Dilerim Tanrı sana acısın ve şifa bulman için yardım etsin. Hastasın sen. Francesco diz çöktü, piskoposun elini öptük, ayrıldık. Assisi'den yola çıkıp Portiuncula'nın yolunu tuttuk. Ağzımızı açmıyorduk. Sonunda Francesco yolun çatallaştığı noktada durdu. Piskoposun sözleri ağırdı dedi. Yalnız kalmak istiyorum Leo kardeş. Sola doğru yürüyerek ırmak kıyısına inip ormandaki ilk köyceye kadar gideceğim. Oradakiler yabanidir Francesco kardeş. Sana saldırırlar. Sağlığından korkarım. O yüzden gidiyorum ya Tanrı kuzusu. Bu kolay hayata dayanamıyorum artık. Portiuncula'ya yalnız başıma döndüm. Dilenmek gelmiyordu içimden. Piskoposun sözleri bana da ağır gelmişti. Tanrı bağışlasın, doğruydu da. Öyle ya diyordum kendi kendime. Çalışmayan kişi elbette ki yememeli. Herkes gibi biz de çalışmalıyız. Ekmeğimizi alnımızın teriyle kazanmalıyız. Tanrı böyle buyuruyor.